Ayrım 2, Yüzler ve Maskeler, Ateş Anıları 2, Eduardo Galeano, sayfa 15. 1711, Murri, Hiç Yalnız Kalmazlar. Kızılderili marhunlar da vardır. Bunları papazlarla askerlerin denetiminde tutmak için hapishaneler kurulur. Çoko yöresinde yeni kurulmuş Murri köyü bu hapishanelerden biridir. Epey bir süre önce buraya sıra dağlardan aşağı akan altın ırmaklarının peşinde beyaz kanatlı kocaman kanolar gelmişti ya, o gün bugündür Kızılderili yerliler kaçmaktadırlar. Ormanların arasından ırmakları aşarak yol aldıkları sırada sayısız ruhlar onlara eşlik eder. Sihirbaz ruhları çağıran sözcükleri bilir. Hastalara şifa vermek için deniz kabuğundan yapma borusunu yaprakların arasına, domuzların, cennet kuşlarının ve şakıyan balıkların yaşadığı yerlere doğru üfürür. Sağlıklıları hasta etmek içinse bir ciğerlerinin içine ölüm kelebeğini yerleştirir. Çoko bölgesinde ruhlardan arınmış tek bir toprak, su ve hava parçası olmadığını sihirbaz bilir. 1711, Ermiş Basil Sığınağı. Kara Kral'la Beyaz Ermiş ve Mübarek Karısı. Yüzyılı aşkın bir süre önce siyahi Domingo Biojo, Batı Hint adalarındaki Cartagena kentinin kadırgalarından kaçarak bataklıkların savaşçı kralı oldu. Sürü sürü köpeklerle silahşörler onu aramaya çıktı ve Domingo birçok kereler ipe çekildi. Birçok coşkulu bayram gününde Domingo bir katırın kuyruğuna bağlanıp kent sokaklarında sürüklendi ve kaç kez penisi kesilerek uzun bir kargının ucuna çivilendi. Onu yakalayanlar her seferinde toprak bağışlarıyla ödüllendirilip markiz unvanı aldılar. Ama Dikue kanalının ve Cauca uçurumlarının köle sığınaklarında Domingo Biojo hala egemenliğini sürdürüyor ve o kendine özgü boyalı yüzüyle gülüp duruyor. Özgür siyahiler doğdukları andan itibaren kaçmaya alıştırılarak sürekli tetik durumda yaşarlar. Zehirli dikenlerle döşeli derin hendeklerin, ırmak yataklarıyla uçurumların korumasına güvenirler. Yörenin 100 yıldır varlığını sürdürebilmiş olan en önemli sığınağına bugünlerde bir ermiş adı verilecek. Heykelinin yakında Magdalena Irmağı yoluyla gelmesi beklenen Ermiş Basil. Ermiş Basil bu yöreye girmesine izin verilen ilk beyaz adam olacak. Rütbesini belirten başlığı ve asasıyla gelecek ve beraberinde bol mucize stoklamış olan küçük ahşap bir kilise getirecek. Ermiş Basil çevresindekilerin çıplaklığına kaş çatmayacak ve hiçbir zaman bir efendinin sesiyle konuşmayacak. Marunlar ona bir evle eş sağlayacaklar. Mübarek bir kadın olan Catalina'yı verecekler ona. Öteki dünyada Tanrı onu bir merkeple evlendirmesin, bu dünyada da birlikte olmanın tadını çıkarabilsinler diye. Maria Palito. Domingo Biojo'nun kayadan duvarlar ardında hüküm sürdüğü yörede bol hayvan çeşidi vardır. Bunların en korkulanları kaplanlar, boğa yılanları ve sarmaşıklara sarılarak kulübelere sızan öteki yılanlardır. En ilginçleri de kafalarından işeyen mayupa balıklarıyla Maria Palito'lardır. Örümcek gibi dişi Maria Palito da sevgililerini yer. Erkeği ona arkadan sarıldığı zaman dişi Maria Palito o çenesiz yüzünü döndürür, o iri fırlak gözleriyle erkeği şöyle bir ölçer. Sonra dişlerini geçirir ve tam bir serin kanlılıkla geriye kırıntı bile bırakmadan onu gövdeye indirir. Maria Palito son derece dindardır. Karnını doyururken daima kollarını kavuşturup dua eder. 1712 Santa Marta, Korsanlıktan Kaçakçılığa. Ayaklarını denizde ıslatan Sierra Nevada dağlarının eteklerindeki yeşil tepelerde, çevresi tahta ve samandan yapılma evlerle çevrili bir çan kulesi yükselir. Bu evlerde Santa Marta limanındaki 30 beyaz aile yaşar. Dört bir yanda palmiye yapraklarının gölgesindeki saz ve çamurdan yapılma kulübelerde de kimsenin saymak zahmetine katlanmadığı kızılderililer, siyahiler ve kırmalar yaşar. Korsanlar eskiden beri bu kıyıların korkulu düşü olmuştur. 15 yıl önce Santa Marta Piskoposu yoktan mühimmat yaratabilmek için kilise orgunu sökmek zorunda kalmıştı. Geçen hafta İngiliz gemileri limanı savunan kalelerin top ateşini yarıp geçtiler ve gün doğumunu sakin sakin kumsalda karşıladılar. Herkes dağlara kaçtı. Korsanlar beklediler. Bir mendil bile çalmadıkları gibi tek bir evde yakmadılar. Köylüler güvensizlik içinde bir bir yanaştılar ve Santa Marta böylece sevimli bir pazar yeri olup çıktı. Tepeden tırnağa silahlı olan korsanlar alışverişe gelmişlerdi. Gerçi pazarlık ediyorlardı ama borçlarını ödeme konusunda çok titizler. Orada ta uzaklarda İngiliz imalathaneleri geliştikçe pazarlara gereksinme duyuyor. Gerçi bir teki bile kapitalist birikimin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama birçok korsan artık kaçakçı olma yolunda. 1714 Duro Prato, maden doktoru. Bu doktor ilaçlara inanmıyor, ne de Portekiz'den gelen o pahalı küçük toz paketlerine. Kan almalarla lavmanlara güven duymadığı gibi Üstad Galen'le kurallarına da pek kulak asmıyor. Luis Gomez Ferreira hastalarına, Avrupa'da olsa açık bir delilik ya da allahsızlık belirtisi sayılacak olan bir tutumla her gün yıkanmalarını öğütlüyor ve ilaç olarak yörenin bitki ve köklerini öneriyor. Doktor Ferreira, kızılderililerin sağduyusuyla eskil bilgileri, bir de can çekişenleri bile dirilten beyaz halayık, yani şeker kamışı brandisi sayesinde birçok hayat kurtarmış. Gel gör ki madencilerin kurşun ya da bıçakla birbirlerinin karnını deşmelerine karşı elinden pek bir şey gelmiyor. Bu ülkede her şey hızlı yaşanır ve açık gözlülük cesaretten daha değerlidir. Bağrında güneşler gizleyen bu kara balçığa karşı yürütülen amansız fetih savaşında hiçbir bilimin oynayacak rolü yoktur. Kralın haznedarı yüzbaşı Thomas da Souza altın aramaya çıkmıştı. Kurşun buldu. Doktorun onun için yapabileceği hiçbir şey yoktu, haç çıkarmak dışında. Herkes yüzbaşının bir yerlerde saklı kilolarca altını olduğunu sanıyordu. Ama alacaklılar ancak birkaç köle bulup paylaştılar. Doktorun kara derili bir hastaya baktığı pek nadirdir. Brezilya madenlerinde köleler kullanılır, sonra çöpe atılırlar. Ferreira efendilere, Tanrı'ya ve kendi çıkarlarına karşı günah işlediklerini söyleyerek boş yere daha iyi bakım tavsiye eder. Toprağı yıkayarak altın çıkarılan yerlerde ve yer altındaki dehlizlerde hiçbir kara derili 10 yıldan çok dayanamaz. Ama bir avuç altın yeni bir çocuk satın alır ki o da bir avuç tuz ya da bütün bir domuz değerindedir. 1714 Villa Nova do Principe Jacinta, bastığı toprağı kutsallaştırıyor o. Jacinta de Siqueira, Brezilya'nın Afrikalı kadını. Bu Principe kasabasının ve Quatro Vintens uçurumlarındaki altın madenlerinin kurucusudur. Kara kadın, yeşil kadın, Jacinta etçil bir bitki gibi açılıp kapanarak erkekleri yutuyor. Her renkten çocuklar doğuruyor, hala haritası çıkartılmamış olan bu dünyada. Eski tüfeklerle donanmış olarak katır sırtında ve yalın ayak gelen, madenlere girerken vicdanlarını dışarıda bir dala asılı bırakan ya da bataklara gömen serserilerin başında ilerliyor. Jacinta balta girmemiş ormanları yararak, Jacinta Angola'da doğmuş, Bahia'da köle olmuş. Minas Gerais altınlarının anası. 1716 Potosi, Holguin. Lima Genel Valisi Don Rubico Morsillo de Aunon, dövme gümüşten yapılma 120 zafer takının altından Potosi'ye giriyor. Icarus'la Eros'u, Mercury'yi, Endymion'u, Rodos heykelini, Aeneas'ın Truva'dan kaçışını temsil eden tablolardan bir tünelin içinden geçiyor. Potosi, zavallı kent, o eski Potosi değil artık. Nüfusu yarı yarıya azalmış ve şimdi valiyi gümüş değil, tahta döşeli bir yoldan buyur ediyor. Yine de o eski şan ve görkem günlerindeki gibi borazanlar ve davullar çalınıyor. Şık üniformalar giymiş saray oğlanları geçit resmindeki süvarilerle yargıçları, yöneticileri, elçileri ellerindeki meşalelerle aydınlatıyor. Gece olunca maskeli gösteri başlıyor. Toza bulanmış ziyaretçisine kent, İspanya'nın 12 kahramanıyla Fransa'nın 12 soylusunun ve 12 sibilin saygılarını sunuyor. Çiğ renkli giysileriyle yiğit Sid ve İmparator Charles'ın yanı sıra dünyadan ve düşlerden gelmiş geçmiş kaç orman perisiyle Arap prensesi ve Habeş kralı varsa hepsi genel valiyi selamlıyor. Melkor Perez Holguin bu harikalar gününü resimliyor. Gösteriye katılan yüzlerce kişiyi teker teker çiziyor. Sonra Potosi'yi ve dünyanın en cömert dağını gümüşle yaldızlanmış toprak ve kan renkleri kullanarak o koca tuvalin dibine de kendi imgesini çiziyor. Holguin 50 yaşlarında kartal burunlu bir mestiz o. Yan yatırılmış şapkasının altından taşan uzun saçları bir elinde tuttuğu paletiyle. Bastonlarına dayanmış duran 2 yaşlı adamın da resmini yaparak ağızlarından çıkan sözleri yazıyor. Bunca harika bir arada hiç görülmüş mü? Yüzü aşkın yıldan beri böyle şahane bir şey görmedim. Asıl harikanın kendi yarattığı şey olduğundan Holguin'in belki de haberi yok. Çünkü o yalnızca kopya çıkardığına inanıyor. Potosi'nin debdebesi yüzünden silinip gittiği ve genel valileri kimsenin anımsamaz olduğu zaman bile kendi yapıtının yaşayacağını bilmiyor. 1716 Cuzco İmge Yaratıcıları. Holguin'in ustası Diego Quispe Tito gözlerinin ölümünden kısa bir süre sonra öldü. Körlüğün ilk sisleri içinde kendisini alnında İnkaların imparatorluk püskülüyle cennet yolunda gösteren bir portre çizmeyi başardı. Quispe Cuzco'lu kızılderili ressamların en yeteneklisiydi. Yapıtlarında papağanlar melekler arasında göğe yükselir ve ermiş Sebastian'ın oklarla delik deşik olmuş gövdesine konarlar. Avrupa'yı ve cenneti gösteren manzara resimlerine kaçak sokulmuş Amerikan yüzleri, Amerikalı kuşlarla meyveler görürsünüz. İspanyollar Plaza Mayor'da flütler, pançalar yaka dursun, Cuzco'nun imge yaratıcıları İsa'nın son yemeğini görüntülerken bir yolunu bulup sofraya tas tas avokado, rokoto çilisi, çiri mayo çilek ve ayva koyarlar. Ve bebek İsa'yı kutsal bakirenin karnından çıkarken kutsal bakireyi de altın bir döşekte Yusuf peygamberin kollarında uyurken gösterirler. Bu resimlerdeki insanlar ellerinde mısırdan yapılma ya da patates hevenkleriyle süslenmiş haçlar taşırlar. Sunak önlerinde de Tanrı'ya sunulmuş bal kabaklarıyla karpuzlar durur. Meryem, Toprak Ana. Bu yöredeki kiliselerde Meryem Ana'yı bir İnka prensesi gibi başı tüylerle süslü güneşe karşı şemsiyelerle korunmuş olarak görmek olağandır. Tanrı Baba da maymunların tuttuğu tropik meyveleri, balık ve kuşlarıyla bezeli sütunlar ve kornişler arasında duran bir güneş biçiminde görünebilir. İmzasız bir tuvalde Bakire Meryem gümüş Potosi Dağı'nda ay ile güneş arasında görüntülenmiş. Bir yanda Roma'daki Papa duruyor, öbür yanda İspanya kralı. Ne var ki Meryem Ana dağın üstünde değil de içinde, dağın ta kendisidir. Ellerini uzatmış kadın yüzlü bir dağ. Dağ Meryem, taş Meryem, tanrıca döllendirilmiş, toprağın güneşçe döllendirildiği gibi. Pachamama. Ant dağlarının yaylalarında kutsal bakire anadır, toprakla zaman da anadırlar. Toprak, toprak ana yani Pachamama onu davet etmeden susuzluk giderenlere kızar. Çok susadığı zaman testiyi kırıp içindekini yere döker. Yeni doğmuş çocukların plasentası ona sunulur ve çocuk ömürlü olsun diye çiçekler arasına gömülür. Aşkları ömürlü olsun diye aşıklar da saç örgülerini toprağa gömerler. Toprağın tanrıçası bir zamanlar kendinden çıkmış olan yorgunlarla düşkünleri bağrına basar. Yollarının sonunda sığınabilsinler diye kucağını açar onlara. Yerin altında da ölüler ona vermek için çiçekler yaparlar. Deniz Kızları. Puno Katedrali'nin ana kapısının üstüne Simon de Asto taştan iki deniz kızı oyacaktır. Gerçi deniz kızları günahı simgeler, yine de yontucunun canavar yaratmaya niyeti yoktur. İki güzel kızılderili kız yaratacaktır o, zerrece suçluluk duymadan sevmesini bilen, şen şakrak çarangoç alıp oynayan iki kız. Bu antlı deniz kızları Kuesintuğu ile Umantuğu eski zamanlarda Titikaka Gölü'nün sularından çıkarak Tanrı Tunupa ile sevişmişler. Aymara'nın ateş ve şimşek tanrısı olan Tunupa oralardan geçerken ardında bir dizi yanardağ bırakmış. 1717 Kübek. Kışa inanmayan adam. Rabelais'in dediği gibi, Voltaire'in de yinelediği üzere, Kanada'nın soğuğu öylesine soğuktur ki sözler ağızdan çıkarken donar ve havada asılı kalır. Nisan sonunda ilk güneş ırmakların üstündeki buzları çatlatıp kırar ve bir dirilişin çatırtıları arasında ilkbahar fışkırır. O zaman, işte ancak o zaman kışın konuşulan laflar duyulur. Fransız sömürgecileri kışı kızılderililerden daha korkunç bulurlar ve kışı uyuyarak geçiren hayvanları kıskanırlar. Soğuğun sıkıntılarından ne ayının haberi vardır ne de dağ sıçanının. Soğuk tabanca patlamasına benzer seslerle ağaçları ikiye ayırır ve kanları donmuş, etleri mermerleşmiş insanları heykele çevirirken onlar birkaç aylığına dünyayı terk ederler. Portekizli Pedro da Silva kış mevsimini St. Lawrence Irmağı'nın buzları üstünden bir köpek kızağıyla posta taşıyarak geçirir. Yazın kanoyla yol alır ve kimi zaman rüzgar yüzünden Kübek'le Montreal arasında gidip gelmesi tam bir ay sürer. Pedro valinin genelgelerini, rahip ve bürokratların raporlarını, kürk tüccarlarının tekliflerini, dost vaatleriyle sevda gizlerini taşır. Kanada'nın ilk postacısı çeyrek yüzyıldır kış izni istemeden çalışmıştı. Şimdi öldü. 1717 Dupas Adası, Kurucular. Kanada haritası bütün bir duvarı kaplamış. Doğu kıyısıyla büyük göllerin arasında birkaç şehir, birkaç kale. Bir başka duvarda çatılı tüfeklerin namluları altında düşman kızılderililerin tütün dumanından kararmış kelleleri asılı. Pierre de la Vérendrye bir salıncaklı sandalyeye oturmuş piposunu dişlemekte. Gözlerini kısarak haritaya bakar ve henüz hiçbir Avrupalının görmemiş olduğu azgın ırmaklardan aşağı kendini bırakırken La Vérendrye yeni doğmuş oğlunun yaygarasını işitmiyor bile. Avrupa'dan çeşitli hançer yaraları ve göğsünde bir kurşunla ölü sanılarak bırakıldığı savaş meydanlarından dönmüş. Kanada'da tarlalarındaki buğday ve bir de savaş mağlulü teğmen aylığı sayesinde yiyeceği bol ama can sıkıntısından delirmek üzere. Yaralı bacakları bir gün en çılgın düşlemlerinden daha çok yol alacak. La Vérendrye'nin keşif gezileri şu haritayı utanmış düşürecek. O insanı Çin kıyılarına götüren okyanusun peşinde. Batıya doğru giderek kuzeyde ateşlenen tüfek namlusunun soğuktan patladığı yerlere gidecek. Ve güneyde bilinmeyen Missouri ırmağından bile aşağılara inecek. Yanı başında tahta beşiğinde ağlamakta olan şu bebe, Rocky dağlarının aşılmaz duvarını keşfeden kişi olacak. Misyonerler ve kürk tüccarları onun izinden gidecek. Hep böyle ola gelmiştir zaten. İşte Cartier, işte Champlain, işte La Salle. Avrupa kunduzların, susamurlarının, zerdeva, geyik, tilki, ayı gibi hayvanların derilerine iyi para veriyor. Bu derilerin karşılığında kızılderililer silah alıp birbirlerini öldürüyor ya da onların toprakları için kavga eden İngilizlerle Fransızların arasındaki savaşlarda ölüyorlar. Kızılderililerin payına aynı zamanda en zorlu savaşçıyı deriyle kemiğe çeviren ateş suyu ve en azgın kar fırtınalarından daha korkunç hastalıklar da düşüyor. Kızılderililerin portresi. Kanada kızılderililerinin arasında şiş göbek yoktur, ne de kambur diyor Fransız rahipleriyle kâşifleri. Topal kör ya da tek gözlü birini görürseniz bilin ki bu bir savaş yarasının sonucudur. Bu insanlar mülk sahibi olmak ve kıskanmak nedir bilmez diyor Pouchot, paraya da Fransızın yılanı derler. Bir başka insana boyun eğmeyi gülünç bulurlar diyor Lafito. Kendilerine hiçbir ayrıcalığı olmayan reisler seçerler ve hotzot etmeye başlarsa onu reislikten indirirler. Kadınlar erkeklerle eşit düzeyde fikir ve karar sahibidirler. Son söz kabile büyüklerinin meclisleriyle kamu toplantılarındadır. Ama hiçbir insan sözü düşlerin sesinden öte öncelik taşımaz. Hristiyanlar nasıl tanrısal buyruklara boyun eğerlerse onlar da düşlerin sözünü dinlerler diyor Brebeuf. Her gün kulak verirler düşlere. Çünkü ruh her gece düşler yoluyla konuşur. Kış sona erip de dünyanın buzu çözüldüğünde bu insanlar düşlere adanmış bir şenlik düzenlerler. O zaman kızılderililer türlü kıyafetlere bürünürler ve her türlü çılgınlığa göz yumulur. Kızılderililer karınları acıktığı zaman yemek yerler diyor Cartier. İşte onların tanıdığı tek saattir. Serbest ahlaklıdırlar diye gözlemliyor Lejeune. Erkek de kadın da canı istediği zaman evlilik yeminini bozabilir. Bekaret hiçbir anlam taşımaz onlar için. Champlain 20 kez evlenmiş olan kadınlar görmüş. Lejeune'ün dediğine bakılırsa kızılderililer çalışmayı sevmez ama yalan üretmeye bayılırlar. Sanat konusunda hiç bilgileri yoktur. Düşmanlarının kafa derisini yüzme sanatı dışında öç severdirler. Öç almak için bitleri, solucanları, insan etinden haz eden her türlü böceği yerler. Biart onların herhangi bir soyut fikri kavramak yeteneğinden yoksun olduklarını belirtiyor. Brebeuf'e bakılırsa kızılderililer cehennem fikrini kavrayamazlar. Ebedi ceza diye bir şey duymamışlardır. Hristiyanlar onların gözünü cehennemle korkutunca kızılderililer sorarlar. Dostlarım da orada olacaklar mı cehennemde? Büyük göller yöresindeki Chippewa kızılderililerinin şarkıları. Kimi zaman kendime acırım. Rüzgar beni sürüklerken göklerde. Funda oturmuş bir ağaç altında şarkı söylüyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.